Amerika'nın sesinde HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder'le birlikteyiz. Kendisi anımsanacağı üzere aynı zamanda İmralı heyetinin uzun süredir bir parçası. Kendisi Kandilya'da de temasları yürüten isim. Sırrı Bey, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sırrı Bey, HDP'ye yapılan saldırılar malum. En son çok ciddi bir bombalı saldırı atlattı HDP Mersin'de. Siz toplam 62 olduğunu belirttiniz saldırıların. Nedir Türkiye genelindeki saldırıların bilançosu şu anda?
Dün itibariyle partide bir merkezimiz bunu an be an takip ediyor. Dün itibariyle 62 saldırı olduğunu biliyorum. Bunun %80'i silahlı saldırı ve kitlesel olan şeylerin de tamamı lince dönük saldırılar. Bunun bir diğer öne çıkan yanı, kolluk kuvvetlerinin bu meselede o linç güruhunu desteklemediği yerlerde de son derece toleranslı davranma hali. Yani devletin kontrollü bir gerginlik politikası olarak yol verdiği ve hatta zaman zaman teşvik ettiği bir şeyle karşı karşıyayız. Ama biz kendi tarihimizden biliyoruz ki bu tür kontrollü gerginlik yönelimleri, çabaları genellikle o kontrol kısmının çok çabuk elden çıkmasıyla sonuçlanıyor. Saldırıların genel hüviyeti bu. Buna Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın ve bütün bakanların HDP'yi kriminalize eden, nefret diline varan söylemlerinin de büyük bir zemin hazırladığını, teşvik ettiğini düşünüyoruz.
Bu saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk kez konuştu ve konuşmasında Diyarbakır Spor'la Denizli Spor'un yaptığı maçı örnek vererek bir açıklama yaptı. Saldırıları da kınamadığı görüldü o açıklamada. Siz Erdoğan'ın o açıklamasını nasıl buluyorsunuz?
Kendisi açısından gayet tutarlı davrandığını düşünüyorum. Çünkü zaten bu saldırı ortamına zemin hazırlayan kendisinin geliştirdiği ve hukuk kendi sorumluluk alanının bir hayli dışına taşan söylemleri ve pratiği. Dolayısıyla kınamasını falan zaten beklemiyorduk. Kendisi de şaşırtmadı. Futbol meselesine gelince, bu ülkede yıllarca, yani futbolda şiddeti önleme ve nefret suçlarını önleme konusunda yasal düzenleme yapılmasına rağmen futbol tribünleri alabildiğine nefret söylemiyle dolu yerler haline gelmişti. Daha biz Cumhurbaşkanı'ndan buna dönük başbakanken özellikle bu yasaları çalıştırma, uygulama doğrultusunda en ufak bir çaba görmedik. Diyarbakır Spor'un bu ülkede futbol oynamaya gidip küfür ve hakarete uğramadığı stadyum neredeyse kalmadı. Üstelik ulusal kimliği üzerinden bu yapılıyordu. Dolayısıyla iki anlamda da şaşırtmadı bizi.
Peki bu saldırılarda, özellikle linç girişimi biçimindeki saldırılarda ülkücü gençlik figürü görülüyor, gözlemleniyor. Siz bu noktada hiç MHP ile temas kurdunuz mu? Onlarla bir temas çerçevesinde bir, hani, ülkücü olmadıklarına dair bir bilgi paylaşımı var mı? Gerçekten ülkücü gruplar mı bu gruplar?
Yer yer ülkücü insanlar bu saldırıların içinde yer almış olabilir. Ama MHP'den doğru partimize ya da standlarımıza örgütlü, sistematik ve iradi bir eylem planlandığını hiç düşünmedim, hiç düşünmüyorum. Sistem iki türlü çalışıyor. Bir, MHP'nin bu konudaki hassasiyetleri bilerek genellikle MHP bayrakları ön plana çıkarılıyor. Bundan murat edilen bir şey var. bizim kitlemizin de MHP'ye yönelmesi ve bir müddet sonra bir kaos doğması. İki, MHP bayrağını gören başka ülkücülerin bu meseleye dahil olması. Üç, esas faillerin gizlenmesi. Fakat MHP hem resmi olarak açıklama yaptı ve ben bu açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama MHP üyesi bazı kişiler bu güruhun içerisinde yer alabilir. Zaman zaman yer alıyorlar da. Fakat MHP'den doğru sistematik bir ve iradi bir saldırı geliştiğini düşünmüyor.
Seçim büroları hedefleniyor görünüyor bu saldırıda. Ama yani HDP'nin seçim büroları dışında normal teşkilatları da vardı ve uzunca bir süredir teşkilatlarınıza Ankara'da yaşanan bir istisnai olay dışında çok saldırı gözlemlememişti Türkiye. Neden yeniden tüm bunlar arttı? Yani seçim atmosferi çerçevesinde mi görmeliyiz sadece? Bunun başka bir nedeni de var mı?
Barışçıl bir noktada durdukça ve bunda ısrar ettikçe ve bunu talep ettikçe HDP'nin çok genişlediğini gördüler sistem. Onun için öngörülür tepkilerini hesap edip açık sinir uçlarına tek tek dokunuyor bu provokasyon geliştirmeye çalışan odaklar. Bu Gladion'un en eski yöntemleri olan kargoyla bomba gönderme, paket bomba gönderme usullerini bile devreye aldıklarına göre bu konuda bir hayli gözlerini karartmış olduklarını söyleyebiliriz. Buradan beklenen bizim kitlemizin Kobani meselesinde olduğu gibi kendisine dönük bu saldırılara bir tepki vermesi, onlar tepki verince devletin, kolluk güçlerinin devreye girmesi ve belki de seçimlerin iptaline kadar gidebilecek bir kaosu tetiklemek. Biz bu oyuna düşmedikçe de bu saldırıları artırıyorlar. Yani bu alandan da bir şey anlamadık, bari şöyle bir yöntem deneyelim diyorlar.
Yani tam da Gladio dediğiniz noktada Milli İstihbarat Teşkilatı örneğin bu işin içinde neresinde var mı sizce?
Haberdar olmadığını düşünemiyorum. Çünkü istihbarat örgütü bu ülkenin bayağı uçan kuşundan haber aldığı bir yetkinlikte. Elindeki maddi ve teknik olanaklar ve altyapı sadece ona ayrılan bütçeye baktığımızda ve uluslararası yayınlardan izlediğimizde bölgenin en güçlü istihbarat örgütlerinden birisi. Yapılan işlerde böyle amatör işler değil. Biz de biliyoruz ki amatör olmayan her bu türden faaliyet mutlaka istihbarat örgütlerinin ağına takılır. Dolayısıyla haberdar olduklarını düşünüyorum.
HDP dışında saldırı değil fiziki ama bir kaset iddiası atıldı MHP içinde Meral Akşener ismiyle birlikte. Sayın Davutoğlu çıktı meydanlarda, buna bir tepki gösterdi. Ama hani HDP saldırıları konusunda öyle çok sert bir tepkisi henüz görülmedi Sayın Başbakan'ın. Bu noktada öteki tarafta böyle bir kaset meselesi, bu tarafta hükümetin tutumu, bunu siz nasıl görüyorsunuz bu manzarayı?
Dikkat edin, kasette de tepki vermediler önce. Eğer böyle düşünüyordu ise Başbakan hemen sıcağı sıcağına böyle bir tepki verirdi. Ne zaman ki kamuoyu yek vücut oldu bu yöntemin ahlaksızlığı konusunda, ondan sonra devreye girdiler. Dolayısıyla kıymetsiz. Bu bir. İki, aynı insanlar program yapmaya devam ediyorlar ve hükümetin kontrol ettiği bir medya organı. Tepki ise onların en azından o programdan uzaklaştırılmalarını sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla onu geçelim. O riyakar bir yaklaşım. Baktılar halkta büyük bir öfke uyandı. Onu kontrol etme girişimi. Dolayısıyla hani ona yaptı, buna niye yapmadı tespiti hükümsüz kalıyor. Onlara da yapmadılar. Ne zaman ki, çünkü eğer yapmak isteseler dediğim gibi o programlara ya da o programcılara bir yaptırım uygulamaları gerekirdi. bunu yapmıyorlar. Büyük bir pişkinlikle onlar işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bize gelince bir gün önce bunların barajın altında kalması süper olur gibi çağ dışı ve demokrasi dışı bir söylemi hünermiş gibi sarf eden bir zihniyetin bizi kınaması beklenemez. Bir gün önce bize yapılanı kınaması beklenemez. Bir gün önce eş genel başkanımıza vatan haini diyen bir anlayışın bize dönük bu tarz işlere bir tepki göstermesi beklenemez. Çünkü vatan haini dediğinizde cezası ölüm olan bir şeyden bahsediyoruz. Dünyanın bütün literatüründe. Onun için hem bunları söyleyip hem de bize yapılanlara kınama göstermeleri mümkün değil. Tam tersine söylemleriyle buna zemin hazırlayan insanlar.
Ve şunu anımsayalım bir de isterseniz sizinle birlikte. 5 Nisan'da gittiniz en son İmralı Adası'na. Yalçın Akdoğan da hükümet cephesinde görüşmeleri yürüttüğünüz kişiydi bir anlamda. Şu anda da rakipsiniz hatta Ankara 1. Bölge itibariyle. Bu gerilim 5 Nisan'dan beri Öcalan'la yeniden görüşmemeniz hangi noktaya varacak? Öcalan'ın seçim mesajı vermesi mi engelleniyor? Ne düşünüyorsunuz?
Birincisi o. Çünkü Öcalan'ın gücünü kestirebiliyorlar, biliyorlar. Barajların aşılmasına dönük net bir çağrı yapacağını biz biliyoruz. Birincisi bunun önüne geçmek. İkincisi biz görüşmedik ama devlet heyetinin en az 2 görüşme gerçekleştirdiğini Öcalan'la biliyoruz. Muhtemelen kendi arzu ettikleri doğrultuda bir yaklaşım göremedikleri için de bizim görüşmemizi istemiyorlar. Yani gelinen muhtemelen bu bir spekülasyon. Yani ben bu konuda bir bilgi almış değilim ama az çok muhataplarımı tanıyorum. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın bu sorumsuz değerlendirmelerine karşın bir müsamaha istediler ve Öcalan da bunu reddetti. Onun için bizi görüştürmüyorlar. Zaten bir yönüyle bu tecridi ve görüşmeyi hep bir silah gibi kullandılar. Büyük direnişler sonucu, uzun süren ölüm oruçları sonucu biz bu tecridi kaldırdık. Kullanmaları beyhude bir yöntem ama seçime kadar kendi potansiyellerini etkileyebilecek binde birlik bir dalgalanmaya bile tahammülleri yok. Dolayısıyla bunu tetikleyecek her şeye karşı büyük bir saldırganlıkla yaklaşıyorlar.
Peki siz bu süreçte eğer olumsuz bir senaryoyla AKP oy kaybı yaşamazsa ve mecliste de HDP olmaz ise Öcalan'la görüşmelerin süreceğinden yana bir umut taşıyor musunuz? Sizce AKP yeniden iktidar olma şansını elde ederse süreci sürdürecek midir? Yoksa bu seçim atmosferinde de ortaya koyduğu yaklaşımı mı devam ettirecektir?
Ben böyle kestirme bir cevap vereyim. Bütün Kürtler yeryüzünden yok olsa, Öcalan bir tek kişi kendisi kalsa bu hükümet yine gidecek barışın imarı için Öcalan'la görüşecek, ondan yardım dileyecektir. Bunun başka bir çaresi yok. Bütün süreci bilen birisi olarak söylüyorum.
Sizce peki Erdoğan bu, çünkü meydanlarda kendisi 400 vekil istediği için bu soruyu böyle yönetmek durumunda kalıyoruz biz de. Sizce Erdoğan Demirtaş'ı özellikle hedef alırken konuşmalarında Öcalan'la Demirtaş arasında bir ayrım mı koymaya çalışıyor hareket, Kürt hareketi açısından, yoksa siyasi hedefi alıp Öcalan'la ilişkileri bozmamak gibi bir kaygı mı var?
En iyi devlet bilir ki Kürt siyasal çizgisi bu şekilde tefrik edilebilecek bir çizgi değildir. Birimize söylenen hepimize söylenmiş demektir. Birimize bakan da hepimizi görür. Onun için benim daha kestirme bir yine açıklamam olabilir bu duruma. Başbakan siyasi gerçekliklerle kurduğu ilişkiyi tamamen kaybetmiş durumda. Ne yaptığını bilmiyor.
Cumhurbaşkanı.
Can havliyle yaptığı hamleler bunlar.
Son olarak şunu sorayım. HDP'lere yönelik saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Endişeniz var mı? Bunun daha farklı saldırı türlerini zikredeceği, daha farklı hale gelebileceği yönünde.
Endişemiz elbette ki var. Çünkü çok yaygın bir şekilde suikast söylentileri dillendiriliyor ve bize ciddi kaynaklardan bu konuda uyarılar geliyor. Fakat endişemizi sadece daha fazla çalışarak, daha yaygın çalışarak, elbette ki daha dikkatli olarak aşıyoruz. Böyle bir noktadayız şu anda.
Siz burada mesela tek bir araçta korumasız seyahat ediyorsunuz.
Evet.
Kişisel olarak belki bir korku ya da endişe yok ama örneğin Demirtaş'a mı yönelik tehditlerin çoğu, onun şahsına yönelik mi, yoksa parti olarak sizlere yönelik de var mı duyumlarınız?
Sayın Demirtaş da tam şu aracın içinde gördüğünüz şekilde seyahat ediyor. Biz bu tür yönelimlere karşı etrafınızdaki insan sayısını çoğaltmanın ya da halkla aramıza güvenlik duvarları örmenin bizim devrimci anlayışımıza yakışır bir tutum olmadığını düşünüyoruz. Onun için Sayın Demirtaş da bu arabanın içinde gördüğünüz gibi seyahat ediyor. Bir şoförü ve ona eşlik eden bir arkadaşımız. Bu kadar. Biz eğer etrafımızı güvenlik duvarlarıyla örersek halkla kurduğumuz ilişkiyi ve bu ilişki kurma biçimini kaybederiz. Gerçekten ölüm bizler açısından daha takdire, kabule şayandır. Halkla kurulacak bariyerler düşünüldüğünde.
Çok teşekkür ediyoruz sorularınızı.
Ben teşekkür ederim.